Ayrım 14. Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 126. Amaranta nakışını dizlerinin üzerine bırakmış, salıncaklı sandalyede oturuyor. İlk tıraşını olmak için usturasını bileyen, yüzü köpük içindeki Aureliano Jose'yi seyrediyordu. Aureliano Jose'nin ergenlikleri kanadı, sarı ayva tüylerini bıyık biçimine sokayım derken üst dudağını kesti ve bütün bunlar olup bittikten sonra eskisinden zerrece farksız bacak kadar bir çocuk çıktı ortaya. Yine de bu büyük emeği, çabayı seyrederken Amaranta o anda yaşlanmaya başladığı duygusuna kapıldı. "Aureliano'nun senin yaşındaki haline benziyorsun tıpkı," dedi. "Artık koca adam oldun." Aureliano Jose çoktan büyümüştü. Amaranta'nın onu daha çocuk gözüyle görüp her zamanki gibi banyoda onun önünde soyunmaya devam ettiği günden beri büyümüştü. Pilar Ternera'nın çocuğu yetiştirsin diye getirdiği günden bu yana Amaranta hep Aureliano Jose'nin önünde soyunurdu. Çocuk onu ilk gördüğünde gözüne çarpan tek şey göğüslerinin arasındaki derin çukur oldu. Öylesine saftı ki bu çukurluğun neden olduğunu Amaranta'ya sordu. Amaranta da parmaklarının ucunu göğüslerine bastırarak "Oramı kestiler," dedi. Aradan zaman geçip de Amaranta, Pietro Crespi'nin intiharından duyduğu acıyı unutur gibi olduğu ve Aureliano Jose ile yıkanmaya yeniden başladığı zaman çocuk artık göğüslerin arasındaki çukura dikkat etmez oldu. Şimdi esmer uçlu o güzelim memeleri görünce bir tuhaf ürperti duymaya başlamıştı. Amaranta'yı incelemeyi sürdürdü, onun mahrem yerlerindeki mucizeyi milim milim öğrendi ve Amaranta suya girerken teni nasıl ürperiyorsa Aureliano Jose de ona baktıkça öyle ürpermeye başladı. Çocukluğundan beri geceleri hamağından kalkar, sabah Amaranta'nın koynunda uyanırdı. Amaranta'ya sokulup yatınca karanlıktan duyduğu korku geçerdi. Ne var ki kendi çıplaklığının bilincine vardığı günden başlayarak Aureliano Jose'yi Amaranta'nın cibinliği altına çeken duygu karanlık korkusu değil, şafak sökerken Amaranta'nın ılık soluğunu duyma özlemiydi. Amaranta'nın Albay Herinaldo Marquez'i reddettiği günlerde bir sabah Aureliano Jose soluğunun kesildiğini sanarak uykudan fırladı. Amaranta'nın parmaklarının sıcacık ve meraklı tırtıllar gibi karnında dolaştığını sezdi. Uyuyormuş gibi yaparak parmakların dolanmasını daha kolaylaştıracak biçimde döndü. Sonra sargısız elin kör bir istiridye gibi kendi başını döndüren merak ve heyecan denizinin dibindeki yosunların arasına daldığını duydu. İkisinin de bildikleri şeyi ve bunu birbirlerinin bildiğini bilmezden gelerek o geceden sonra bozulmaz bir suç ortaklığıyla birbirlerinin boyunduruğuna girdiler. Aureliano Jose salondaki duvar saati gece yarısını çalana dek uyuyamıyor, teni solmaya başlayan geçkin kız da kendi büyüttüğü çocuğun cibinliğin altına girdiğini duyana dek kıvranıyordu. Onun kendi yalnızlığını yalnızca geçici bir süre hafifleteceğini düşünmüyordu bile. Sonraları çırılçıplak, koyun koyuna, soluk kesici okşamalarla birbirine sokulup yatmakla kalmadılar. Boşalmamış bir sürekli gerilim içinde, günün her saatinde evin içinde birbirlerini kovalamaya, yatak odalarına kapanmaya başladılar. Bir gün neredeyse Ursula'ya yakalanıyorlardı. Onlar ambara saklanmış tam öpüşecekken Ursula içeri girdi ve saflıkla Aureliano Jose'ye dönerek "Halanı çok mu seviyorsun?" diye sordu. Aureliano Jose çok sevdiğini söyledi. Ursula "Aferin sana," diyerek ekmek için çuvaldan çıkardığı unu ölçtü ve mutfağa döndü. Bu olay Amaranta'yı kapıldığı çılgınlıktan sıyırdı. Aşırı ileri gittiğini, işin bir çocukla öpüşme oyunundan çıkıp geçkinlik dönemi tutkusuna dönüştüğünü, bunun tehlikeli olduğunu, sonu olmayacağını fark etti ve bir anda kesip attı. O sıralarda askeri eğitimini tamamlamak üzere olan Aureliano Jose de sonunda başını gerçeğe vurdu ve kışla da yatıp kalkmaya başladı. Cumartesi günleri askerlerle birlikte Catarino'nun dükkanına gidiyordu. Birdenbire oluşuveren yalnızlığına, zamanından önce patlayan ergenleşmesine, solmuş çiçek kokan kadınlarda avuntu arıyordu. Bu kadınları karanlıkta kafasındaki hayale uyduruyor, düş gücünü zorlayarak onları Amaranta gibi görüyordu. Kısa bir süre sonra savaş konusunda birbiriyle çelişen haberler gelmeye başladı. Bir yandan hükümet ayaklanmanın büyüdüğünü, yayıldığını itiraf ederken, bir yandan da Macondo'daki subaylar hemen görüşmelerin yapılıp barışın ilan edilmesi gerektiği yolunda gizli raporlar alıyorlardı. Nisan başlarına doğru Albay Herinaldo Marquez'e özel bir elçi geldi. Elçi, parti liderlerinin ülkenin iç kesimlerindeki asi liderlerle ilişki kurduklarını ve liberallere verilecek 3 bakanlık koltuğu, temsilciler meclisinde azınlığın temsil edilmesi ve silah bırakan asiler için genel af karşılığında ateşkes anlaşması pazarlığında olduklarını doğruladı. Elçi, ateşkesin koşullarını kabul etmeyen Albay Aureliano Buendia'dan da çok gizli bir emir getirmişti. Emir uyarınca Albay Herinaldo Marquez adamlarından en iyi 5'ini yanına alıp ülkeyi terk edecekti. Bu emir mutlak gizlilik içinde yerine getirilecekti. Anlaşma ilanından bir hafta önce her kafadan ayrı ses çıkar, her yerden ayrı haber gelirken Albay Aureliano Buendia ile aralarında Albay Roque Carnicero'nun da bulunduğu 10 güvenilir subay, bir gece yarısından sonra gizlice Macondo'ya geldiler, askeri dağıttılar, silahları gömdüler, belgeleri yok ettiler. Şafak sökmeden de Albay Herinaldo Marquez ile 5 adamını da yanlarına alarak gittiler. Bütün bunlar öylesine büyük hızla ve gizlilikle olup bitti ki, Ursula bile ancak son anda biri camını tıklatıp "Albay Aureliano Buendia'yı görmek istiyorsanız hemen kapıya çıkın" diye fısıldadığında durumu öğrenebildi. Ursula yataktan fırladığı gibi sırtında geceliğiyle soluğu kapıda aldı ve arkalarında bir toz bulutu havalandırarak 4 nala köyden çıkan atlıları hayal meyal seçebildi. Aureliano Jose'nin de babasıyla gittiğini ancak ertesi gün öğrenebildi. Hükümetle muhalefetin ortak bildirisiyle savaşın sona erdiği açıklandıktan 10 gün sonra Albay Aureliano Buendia'nın batı sınırındaki ilk silahlı ayaklanma haberi geldi. Albayın sayıca az, silahça donanımsız gücü bir haftadan az zamanda püskürtüldü. Ama o yıl içinde liberallerle muhafazakarlar halkı uzlaşma masallarıyla avuturken Albay Aureliano Buendia 7 ayaklanmaya daha girişti. Bir gece yelkenli bir gemiden Rio Acha'yı top ateşine tuttu. Askerler yataklarından fırladılar ve misilleme olsun diye kentin en önde gelen liberallerinden 14'ünü kurşuna dizdiler. Albay Aureliano Buendia 2 haftayı aşkın süre sınırdaki gümrük karakollarından birini elinde tuttu ve ulusa genel savaş çağrısında bulundu. Başkentin eteklerinde savaş açmak için giriştiği bir keşif seferi, derinliği 1500 kilometreyi aşan balta girmemiş ormanlarda yol açmak adına çılgınca bir çaba sırasında adamlarının 3 ay ortadan yok olmalarıyla sonuçlandı. Bir seferinde Macondo'nun 20 kilometre kadar yakınına sokuldu ve hükümetin keşif kollarıyla karşılaşarak dağlara çekilmek zorunda kaldı. Babasının yıllar önce İspanyol kalyonu kalıntısını bulduğu yerin çok yakınlarındaydı. Visitasyon işte o sıralarda öldü. Uykusuzluk hastalığı korkusuyla kendi kabilesinde prenses olmaktan vazgeçmiş, eceliyle ölmek mutluluğuna ermişti. 20 yılı aşkın süredir karyolasının altında biriktirdiği aylıklarının gömülü oldukları yerden çıkarılmasını ve paranın savaşı sürdürebilsin diye Albay Aureliano Buendia'ya gönderilmesini vasiyet etti. Oysa o günlerde Albay Aureliano Buendia'nın eyalet merkezi yakınlarında konakladığı sırada öldürüldüğü haberi geldiği için Ursula zahmet edip de parayı gömüden çıkarmadı. Albay'ın öldüğünü açıklayan hükümet bildirisine, son iki yıl içinde bu dördüncü bildiriydi, 6 aya kadar gerçek gözüyle bakıldı çünkü albaydan haber alınamıyordu. Tam Ursula ile Amaranta geçmiştekilerin üzerine yeni bir yas ekleyecekleri sırada beklenmedik haberler geldi. Albay Aureliano Buendia sağdı. Ne var ki kendi ülkesinin hükümetiyle uğraşmaktan vazgeçmiş, Karayipler'deki öteki cumhuriyetlerin federalleşmesi için çalışanlara katılmıştı. Her seferinde değişik adlarla ve her seferinde ülkesinden biraz daha uzak bir yerde ortaya çıkıyordu. O sıralarda kafasındaki düşüncenin Orta Amerika'nın federalist güçleri birleştirmek ve Alaska'dan Patagonya'ya dek tüm muhafazakar rejimleri silip süpürmek olduğu sonradan öğrenildi. Ursula'nın ondan aldığı ilk dolaysız haber, gidişinden birkaç yıl sonra Küba'nın Santiago kentinden yolladığı ve elden ele sarara buruşa dolaşarak anasına ulaşan mektup oldu. Ursula mektubu okuyunca onu hepten yitirdik diye haykırdı. Bu gidişle Noel'i dünyanın öteki ucunda geçirecek. Ursula'nın bu sözleri söylediği ve mektubu ilk gösterdiği kişi, savaşın sonundan beri Macondo Belediye Başkanı olan muhafazakar General Jose Raquel Moncada idi. General Moncada, "Bu Aureliano'nun muhafazakar olmaması ne yazık," diye görüşünü açıkladı. Ona gerçekten hayranlık duyuyordu. Muhafazakar sivillerin çoğu gibi Jose Raquel Moncada da partisini savunmak adına savaşa katılmış ve meslekten yetişme subay olmadığı halde savaş alanında gösterdiği yararlılıktan ötürü general unvanını almıştı. Oysa partideki arkadaşlarının çoğunluğu gibi o da savaşa karşıydı. Askerlere hiçbir ilkeye bağlı olmayan aylaklar, açgözlü düzenbazlar, kargaşalık dönemlerinde para vurup sefa sürmek için sivilleri sindirmekte usta kişiler gözüyle bakardı. Kültürlü, zeki, hoş sohbet, al yanaklı, boğazına ve horoz dövüşlerine düşkün biri olan Moncada, bir zamanlar Albay Aureliano Buendia'nın en korkulan rakibi sayılıyordu. Kıyı boyunca uzanan geniş bölgedeki meslekten gelme subaylara kendi otoritesini kabul ettirmeyi başarmıştı. Bir keresinde stratejik durum gereği ellerinde tuttukları bölgeden çekilmek zorunda kaldığında Albay Aureliano Buendia'ya iki mektup bırakmıştı. Oldukça uzun olan mektuplardan birinde albaya savaşı daha insancıl koşullarda sürdürmek için açılan kampanyaya katılma çağrısında bulunuyordu. İkinci mektubu, liberallerin egemenliğindeki bölgede kalan karısına yazmış, iletilmesi dileğiyle onu da albayın mektubunun yanına koymuştu. O günden sonra savaşın en kanlı dönemlerinde bile iki komutan zaman zaman ateş kesip savaş tutsaklarını değiş tokuş ediyorlardı. Bu ateşkes süreleri belirli bir bayram havasını getiren soluk almalar oluyor ve General Moncada bu fırsatlardan yararlanarak Albay Aureliano Buendia'ya satranç öğretiyordu. İyi arkadaş oldular. Giderek her iki partinin sevilen tutulan üyelerini birleştirmeyi, askerlere profesyonel politikacıların etkisinden sıyrılmayı ve her doktrinin en iyi yanını kapsayan insancıl bir düzen kurmayı bile tasarladılar. Savaştan sonra Albay Aureliano Buendia, ard arda gelen bozgunların çetin yollarından sıyrılmaya çalışırken, General Moncada sulh yargıçlığına getirildi. Üniformayı soyunup sivil giysilerini giydi, askerlerin yerine silahsız polisler getirdi, af yasalarını uyguladı, savaşta ölen birkaç liberalin ailesine yardım etti. Macondo'nun ilçe olmasını sağladı ve böylece kendisi de ilk belediye başkanı oldu. Ve halka, savaşın geçmişte kalan anlamsız bir karabasan olduğunu düşündürecek ölçüde güvenlik, dirlik ve düzen getirdi. Karaciğer hastalığından ölen Peder Nikanor'un yerine, 1. Federalist Savaş'a katılmış, ayı balığı diye at takılan Peder Koronel geçti. Amparo Moscote ile evlenen ve müzik aletleri ve oyuncak dükkanını günden güne geliştiren Bruno Crespi bir tiyatro yaptırttı. Turneye çıkan İspanyol kumpanyaları burada temsiller vermeye başladı. Açık hava tiyatrosu tahta sıralardan, üzerinde Yunan maskları olan kadife perdeli sahneden ve aslan kafası biçimindeki 3 gişeden oluşmuştu. Biletler aslanın ağzından alınıyordu. Yine bu sıralarda okul da yeniden yaptırıldı. Okulun başına bataklık bölgesinden getirilen Don Melchor Escalona geçirildi. Escalona, tembel öğrencileri kireç sıvalı avluda dizüstü yürütüyor, derste konuşanların ağzına acı biber dolduruyordu. Çocukların ana babaları bunlara ses çıkarmıyordu. Santa Sofia de la Piedad'ın haşarı ikizleri, Aureliano Segundo ile Jose Arcadio Segundo, taş tahtaları, tebeşirleri ve üzerine adları yazılmış alüminyum mataralarıyla sınıfa ilk gelen öğrenciler oldular. Annesinin eşsiz güzelliğini almış olan Remedios, güzel Remedios diye nam saldı. Zamana üst üste binen yaz dönemlerine ve bir yığın acısına rağmen Ursula yaşlanmamakta direniyordu. Santa Sofia de la Piedad'ın da yardımıyla Ursula pastacılığa yeniden hız verdi ve birkaç yıl içinde oğlunun savaşta yiyip bitirdiği serveti sil baştan toplamakla kalmadı, yatak odasında gömülü küpleri de yeniden çil çil altınla doldurdu. ''Tanrı bana ömür verdikçe bu deliler evinde para eksik olmayacak.'' diyordu. Aureliano Jose, Nikaragua'da federal birliklerden kaçıp bir Alman gemisine tayfa yazılarak evin mutfağında boy gösterdiği sırada işler bu durumdaydı. Aureliano Jose, at gibi güçlü kuvvetli, bir yerli kadar esmer ve uzun saçlıydı ve Amaranta ile evlenmeye içten içe karar vermişti. Amaranta onun içeri girdiğini görünce daha hiçbir şey söylemediği halde niçin geldiğini anladı. Sofrada birbirlerinin yüzüne bakamadılar. Oysa gelişinden 2 hafta sonra Aureliano Jose, Ursula'nın önünde gözünü Amaranta'nın gözüne dikerek "Hep seni düşündüm" diyiverdi. Amaranta ondan uzak duruyor, beklenmedik karşılaşmalardan kaçınıyor, güzel Remedios'u yanından ayırmamaya çalışıyordu. Yeğeni kendisine daha ne zamana dek eline kara sargı bağlamak niyetinde olduğunu sorunca utancından kıpkırmızı kesilmişti. Çünkü bu sargıyı kızı olan kızlığının bir simgesi olarak görüyordu. Aureliano Jose geldikten sonra Amaranta yatak odasının kapısını sürgülemeye başladı. Ancak her gece bitişik odadan gelen rahat horultuları duya duya, sonunda kapıyı sürgülemek önlemini o da unuttu. Aureliano Jose'nin gelişinden 2 ay kadar sonra bir sabah Amaranta onun odaya girdiğini duydu. O zaman daha önce sandığı gibi bağıracağı kaçacağı yerde yumuşak bir rahatlığa gömüldü. Aureliano Jose'nin çocukken her zaman yaptığı gibi cibinliğin altına süzüldüğünü duydu ve delikanlının çırılçıplak olduğunu fark edince buz gibi terlemesini ve dişlerinin birbirine çarpmasını engelleyemedi. Meraktan soluğu kesilerek "Git buradan" diye fısıldadı, "yoksa bağırırım." Ne var ki Aureliano Jose ne yapması gerektiğini iyi biliyordu. Çünkü artık çocukluktan çıkmış kışla aygırı olmuştu. O gece patırtısız gürültüsüz çekişmeler yeniden başladı ve şafağa dek sürdü. Amaranta kendinden geçerek "Ben senin halanım" diyordu. "Ben senin anan sayılırım. Yalnızca yaşım büyük olduğundan değil, seni bir emzirmediğim eksik. Ondan öte sana analık ettim" diyordu. Aureliano şafak sökerken gidiyor, Ertesi sabaha karşı yine geliyor ve her gelişinde Amaranta'nın kapıyı sürgülemeyişi karşısında büsbütün coşuyordu. Ona duyduğu istek bir an bile sönmemişti. İşgal edilen kentlerin karanlık yatak odalarında, yatak odalarının en sefillerinde Amaranta'yı bulmuş, yaralıların sargılarındaki kurumuş kan kokusunda Amaranta'yı algılamış, ölüm tehlikesinin bir anlık dehşetinde Amaranta'yı yaşamış, her yerde her zaman onu düşlemişti. Onu unutmak için ondan kaçmış, yalnızca uzaklara gitmekle yetinmeyip, silah arkadaşlarının gözü karalık diye adlandırdığı bir öfkeyle ileri atılmış, yine de Amaranta'nın hayalini savaşın pisliğine ne kadar bulaşmışsa, savaş da o kadar Amaranta'ya benzer olmuştu. Aureliano Jose, kaçak olduğu süre içinde bu acılarla kıvranmış, kendini öldürerek Amaranta'nın hayalini de öldürmenin yollarını aramıştı. Günlerden bir gün yaşlı birinden bir masal dinlemişti. Masaldaki adam halasıyla evleniyor, halası aynı zamanda amcasının kızı oluyor ve oğlu da kendi dedesi oluyordu sonunda. Aureliano Jose bu olaydan 2 hafta sonra kışladan kaçmış gelmişti. Amaranta'yı düşlediğinden daha yıpranmış, daha içine kapanmış, daha çekingen ve olgunluğun son köşesini kıvrılır durumda ama yatak odasının karanlığında her zamankinden daha ateşli, saldırgan direnişinde her zamankinden daha meydan okuyucu bulmuştu. Amaranta onun el peşrevi arasında soyunurken "Sen canavarsın" diyordu. Papa'dan özel izin almadıkça zavallı halacığına bunları yapamazsın. Aureliano Jose Roma'ya gideceğine söz veriyor. Amaranta kalenin asma köprüsünü indirsin diye Papa'nın sandaletlerini öpmek için Avrupa'yı bir baştan bir başa dizlerinin üzerinde yürüyerek geçeceğini söylüyordu. Amaranta iş bununla bitmez diye karşı çıkıyordu. Çocuğumuz olursa domuz gibi kuyruklu olur. Aureliano Jose bu sözlere hiç kulak asmıyordu. Dikenli kertenkele bile doğursan vız gelir diyordu. Aureliano Jose bir sabaha karşı boşalamamış erkekliğin sancısına dayanamayarak Catarino'nun dükkanına gitti. Pörsük memeli, sevecen ve bayağı bir kadın buldu. Kadın onun açlığını geçici bir süre için bastırdı. Amaranta'ya karşı da hor görme taktiğini denemeye başladı. Amaranta'yı terasta oturmuş, kısa zamanda ustası olduğu dikiş makinesinin başında çalışırken görüyor ve selam bile vermiyordu. Amaranta kendini kayalara çarpmaktan son anda kurtulmuş bir tekneye benzetiyor ve Albay Rinaldo Marquez'i neden düşünmeye başladığını, Çin daması oynadıkları günleri neden özlemle andığını ve Rinaldo'yu yatak odasındaki adam olarak neden düşlediğini kendisi bile anlayamıyordu. Aureliano Jose ise kayıtsızlık komedyasına daha fazla dayanamayarak yeniden Amaranta'nın odasına gittiği gece ne büyük yenilgiye düştüğünü fark edememişti. Amaranta sarsılmaz ve şaşmaz bir kararlılıkla onu geri çevirmiş ve kapısını ömür boyu sürgülemişti. 14. ayrımın sonu. Sayfa 133.